Kitabın adı 9 Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 5. Ayrım. 2. Bölüm. Kayıp Damat. Yazbaşı. Kurtuluş'taki dairesinden taşınırken aklında hep Zeynep'in kaldığı gece vardı. Genç kadın bir cinayetin çözümünü konuşmak için gecenin bir vakti Deniz'in evine elinde atıştırmalık yemeklerle gelmiş, sohbet ettikten sonra da kanepede uyuyakalmıştı. Daha o gece aşık olmuştu Zeynep'e. Rahatlığına, saf sorularına, yalan dolandan uzak oluşuna, hala içinde minik bir yaradır Zeynep'i durduramaması ve gidişini engelleyememesi. Mutfağa girdi. Bir bardak süt alıp salona geçti. Laptopunu açıp biraz sosyal medyada dolaştı. Devlet memuru olduğu için sahte isimle yüzünün yarısı gözüken profil fotoğrafı vardı. Sayıları az olan arkadaşları onun kim olduğunu bilirdi. Bir iki kadın vardı ara ara sohbet ettiği. Allah bilir onlar da sahte profil kullanıyordur diye düşündüğü çok olmuştu. Sıkıldı internetten, kapattı bilgisayarını. Uykusu hiç yoktu. Çok uzun zamandır uyku sorunu yaşıyordu zaten. Bir kadının eksikliğini çok şiddetli yaşadığı anlar, karanlığın bastığı, gecenin en sessiz olduğu zamanlardı. Oysa şimdi bir eşi, bir yareni olsaydı, alırdı onu yanı başına, onunla gündüz yaptıklarını konuşur, üstünün yaptığı hatayı nasıl görmezden geldiğini, Aslı'nın yaptığı kompleksi, tinerci çocuğun harçlık vermeyen anneannesini 20 yerinden nasıl bıçakladığını, mali şubeden bir arkadaşının sevgilisine nasıl evlenme teklif ettiğini anlatırdı. Sıkı sıkı sarılırdı sevdiceğine. Sevişirlerdi ama sessiz olurlardı ki sevinç duymasın diye. Sonra da kollarını alıp uyurdu. Bu fikir her açıdan uyarılmasına neden oldu. Bazen de tek gecelik ilişkilerde açlığını gideren. Laptopunu yeniden açıp biraz daha internette dolanmayı düşünürken telefonu çaldı. Numara tanıdıktı ve uğursuz bir baykuş gibi genelde kötülüğün, cinayetin, katliamın habercisiydi. "Amirim," dedi karşısındaki ses. İşte o an aklına Zeynep yeniden düştü. Hiç kimse onun gibi "Amirim" dememişti ona. "Evet, ne oldu gecenin bu saatinde?" diye soramadan telefonun öbür ucundaki memur konuşmaya devam etti. "Amirim, üçlü bir cinayet var Beykoz'da. Buraya gelmenizi sağlayacak bir aracı evinize yolladık efendim," dedi ve telefonu kapattı. İçini çekti Deniz. Aslında memnun bile olmuştu bu saatte aranmasına. Hatta evde sevişip sarıldığı bir sevdiceği olmadığına bile sevinmişti. Seksten sonra bedenini bile yıkayamadan, sarılıp uyuyamadan evden çıkıp kim bilir nasıl öldürülmüş üç ceset görecekti. Hem de ta Beykoz'da. Oysa onun evi Bostancı'daydı. Yeniden yukarı odasına çıktı. Kot pantolon ve bir tişört giydi, üstüne yeşil bir mont aldı. Renkli giyinmeyi severdi. Eve geldiğinde yatağının yanındaki koltuğun kenarına astığı tabancasını aldı, aynada kendine baktı. Aşağı salona indi. Bir kağıda kızı için not yazdı. Notta "Gece eve geldim, seni kokladım ve tekrar işe gittim. Üç yaşamayan insanın bana ihtiyacı varmış" yazıp evin girişindeki aynanın üstüne yapıştırdı. Böylece kızı kalktığında görebilirdi. Mevsim yazdı ve Sevinç'in okulu tatildi. Genç kız gündüzleri babasının yükünü hafifletmek için ev işleri yapıyor, boş kaldığında bisikletine atlayıp sahile iniyor ve çimenlerde kitap okuyordu. Kim bilir anası hangi cehennemde fink atıyordu diye düşündü. Kızını hiç değilse yazları yanına alsa, çocuk anne kokusu duysa fena mı olur diye geçirdi içinden. Ayakkabılarını giymeye hazırlanırken cep telefonu çaldı. "Amirim, biz geldik, aşağıdayız," dedi telefondaki ses. Ne çabuk yetiştiniz diye içinden geçirdiyse de nezaketini bozmadan tatlı sert "Tamam çocuklar, iniyorum ben de," diye cevapladı. Evden çıkarken son anda bir kot ceket aldı eline. Dört kat merdiveni asansör olmasına rağmen yürüyerek indi. Asansör çok gürültülü çalışıyordu ve gecenin bir vakti apartmanı ayağa kaldırmak istemiyordu. İki kişinin olduğu gri araca yöneldi. Şoförün yanındakinin elinde ağızları bir plastik kapakla kapalı karton bardaklar vardı ve aracın içini yoğun kahve kokusu doldurdu. Bu koku ona gene Zeynep'i anımsattı. Sonra, "Romantikliğin gereği yok, işe gidiyorsun. Bakalım kimler ölmüş, neden öldürülmüş, suçlular kimler, İnşallah çabuk çözeriz," diye düşündü ve hemen arabanın arka koltuğuna enerjik olarak binip "Hadi bakalım gidelim," dedi. Aracı kullanan başıyla selam verip çalışır haldeki aracın vitesini 1'e attıktan sonra yavaşça gecenin içinde ilerlemeye başladı. Diğeri de elindeki karton bardaklardan birini denize uzatıp, "Amirim, uykunuz açılsın diye kahve aldık size de, buyurun," dedi. Deniz bardağı alıp, "Eyvallah çocuklar, nedir hikaye, bileniniz var mı, yoksa oraya gidince mi öğreneceğiz?" diye sorunca, önde oturan her ikisi de konuşmaya başladı. "Vallahi amirim, kesin bilgi yok, 3 adet ceset varmış. Aslında bir düğün varmış, sonra damat kaybolmuş, herkes evine gitmiş, damat vazgeçti ve kaçtı sanmışlar. Galiba kayınvalide karakolu aramış. Cesetler bulunmuş ama ikisinin mermi yaraları varmış. Tabancayla öldürüldüler diye tahmin ediliyor. Damat da ölü bulunmuş ama nasıl öldüğü kesin değil. Göğsünde kan varmış. İlk izlenimlere göre otopsiden sonra belli olurmuş. Gerçi daha kimlik tespiti yapılmadı ama üstündeki kıyafetlerden ölülerden birinin damat olduğunu tahmin ediyorlarmış. Olay yerindeki arkadaşımız söyledi." Olayı anlamaya çalışan Deniz her ikisini de susturup, "Durun yahu, ya baştan anlatın ya da susun. Orada olay yerini inceleyerek konuşalım," dedi. Beykoz'u bilirdi ama polis aracının onu getirdiği yeri daha önce hiç görmemişti. Hatta varlığından bile habersizdi Deniz. Zaten aracı kullanan da defalarca orada bulunan diğer meslektaşlarını arayıp yol tarifi için yardım istemişti. İstanbul Boğazı'nın sahilinden sonra oldukça dik ve daracık bir rampa çıktıktan, trafiğe göre sağa, sola, bir daha sola döndükten sonra bir düzlüğe gelmişlerdi. Sanki bir film platosu gibi neredeyse gündüz ışığından daha aydınlık olarak ışıklandırılmıştı. Telsiz sesleri, 3 ambulans, sayıları 4'ten daha fazla polis otosu, beyaz tulumlar giymiş, ağızları bile beyaz maskeli, sadece gözleri görünen olay yeri inceleme elemanları, olayı polisin telsiz frekansına girerek duyan bazı polis muhabiri gazeteciler, ortalıkta adeta bir panayır havası içinde dolaşıyordu. Biri "Düğün mü?" demişti. "Burada nerede düğün yapılır ki?" diye içinden geçirirken yanına en sıkı yardımcısı Cüneyt geldi. Sanki aklından geçeni duymuş gibi, "İyi geceler kaptan. Buranın şenliği seni yanıltmasın. Asıl tiyatro içeride. Hatta oradan da ileride, koruda. Gel sana yolu göstereyim," dedi. Cüneyt'le 2 yıldır birlikte çalışıyorlardı. Çok çalışkan, evine, oğluna ve karısına bağlı biriydi. Eşi 2. çocuklarını taşıyordu. Gece yarısı karıcığının sıcak koynundan çıkıp İstanbul'un ta öbür ucundan Beylikdüzü'nden geldi o da, diye düşündü Deniz. "Hadi bakalım Miço, ver biletimizi de seyredelim tiyatroyu," diye cevapladı. Birbirlerine kaptan ve Miço diye hitap ederlerdi. Bu lakaplar nasıl onlara yapışmıştı hatırlamıyordu. Cüneyt elinde tuttuğu tek kullanımlık plastik eldivenleri Deniz'e verdi. "İleride lazım olacak. Hatta kan denizine bakılırsa cebimde 3-5 tane daha yedek var. Gidelim patron." Yardımcısı saygıdan ona yol vermek istediyse de o buna engel oldu. "Oğlum, yolu sen biliyorsun, önden git. O arada da anlat bakalım nedir olay," diye sordu. Bu arada etrafına bakınmaya başladı. Kapıdan içeri girene kadar orada öyle bir alan olabileceğini hiç düşünemezdi. Sanki saklı bahçeydi. Küçükken okuduğu eski İngiliz masal kitaplarındaki küçük kızların kaybolduğu bahçelere benziyordu. Neydi o kitabın adı, diye düşündü. Sonra birden aklına geldi. "Evet ya, Alice Harikalar Diyarındaydı," dedi. Aklına takılan sorunun cevabını bulmuş olmanın rahatlığıyla yavaş yavaş yürümeye başladı. Yürüdükleri yolun her iki yanında, dallarında fenerler asılı ağaçların varlığı, ona okuduğu kitabın adının doğru olduğunu kanıtlıyordu. Yolun ortasına gelince durdu, etrafına bakındı. Gördüğü her şeyin fotoğrafını beyninde çekiyordu. "Başla bakalım anlatmaya Miço, ne öğrendin bu zamana kadar?" diye sordu. Deniz durduğu ve etrafına bakındığı için Cüneyt de durmuştu. Şefinin huyunu bilirdi. O şimdi hem dinleyecek hem de keskin gözleri, kılı kırk yaran detaycı zekasıyla hiçbir şeyi atlamayacaktı. Cüneyt elinde not defteri, aldığı bilgileri eksiksiz aktarabilmek için tane tane anlatmaya başladı. "Cuma gecesi burada çok önemli bir düğün varmış. Hani şu sosyetenin playboy dedikleri cinsten bir adam ve doktor bir kadın evlenmişler. Damadın adı Cemil Giray, gelininki de Yaprak Sezin. Adam 40, kız da 28 yaşında. Şu anda her ikisinin de geçmişlerini araştırıyorlar. Birazdan tüm bilgiler elimizde olur kaptanım. Elimizdeki verilere göre adam iş adamı, Küba ile çalışıyormuş. Kadın da jinekolog. 100 kişilik bir düğün yapılmış ve anladığımız kadarıyla hiçbir masraftan kaçınılmamış. Bu masrafları kimin ödediği de şu anda araştırılıyor. Şu anda indiğimiz bu yolda sağlı sollu duran 20 kadar kemancı varmış. Davetlileri aşağıya golf arabalarıyla taşımışlar. Önce kokteyl, sonra da nikah kıyılmış. Nikahtan sonra davetlilere gelin ve damada bir toparlanma zamanı verilmiş. Hani ihtiyaç molası gibi. Çünkü sonrasında dev bir çadırda düğün yemeği olacakmış. Davetliler dans filan etsin diye de orkestra varmış. Elimdeki sayıya göre davetli sayısı 100 ama hizmetli sayısı da neredeyse 100'e yakınmış. Müzisyenler, gelen araçları park eden valeler, garsonlar, aşçılar, yer gösteren teşrifatçılık yapan mini etekli kızlar. Hemen belirteyim, hem davetlilerin hem de çalışanların listeleri 10 dakikaya kadar elimizde olacak. Neyse, devam edeyim ben. O demin söylediğim ara var ya, hani nikahla yemek arasında, işte ne olduysa o arada olmuş. Damat aniden ortadan kaybolmuş, sanki yer yarılmış, içine girmiş. Önce pek fark etmemişler çünkü bu arayı 40 dakika olarak tutmuşlar. Cüneyt yavaş yavaş anlatırken Deniz onun lafını kesti. Nereden biliyorsun bu aranın 40 dakika olduğunu? Organizasyonu yapan düğün firmasının gece için yaptığı akış var elimde. Elindeki kağıda bakıp okumaya başladı. Geliş 18.30, kokteyl 19.00-20.00, nikah 20.00-20.20, yemek 21.00-22.30, dans 22.30-00.00, çorba ve after party 00.00 sabaha kadar diye yazmışlar kaptan. Anladım. Peki damat bu 40 dakika içinde mi kaybolmuş? Aynen. Devam et bakalım. Adamın tam olarak kaybolduğunu ne zaman fark etmişler, öğrenebildin mi? Diye sordu Deniz. Hala daha kokteyl alanına inen yolda durmaya devam ediyordu. Yanlarına beyaz tulumlu biri geldi. İyi sabahlar amirim. Biz işimizi bitirdik, örneklerimizi aldık. Cesetler otopsiye götürülmek üzere hazır. Sizden talimat bekliyoruz, dedi. Ufak bir gülümsemeyle başını selam vermeyle onaylar gibi salladı. Kısa adımlar atarak yürümeye başladı. Bir yandan Cüneyt'e devam etmesi için işaret etti. Aslında Cemil Giray'ın kaybolduğunu yemeğe geçerken fark etmişler. Yani o 40 dakika kimse uyanmamış. Nasıl olur? Ne biçim gelin bu? 2 dakika evvel evlendiği kocasının yanından gittiğini anlamamış mı? Diye sordu ve bu soruyu sorduktan 2 saniye sonra kendi düğününü ve ertesi sabahını hatırladı. Eski karısı olacak çocuğunun annesi o kadın, düğünlerinde Deniz dışında herkesle dans etmiş, balayı sabahı da otelde uyandığında kadını yanında görememişti. Kalkıp pencereden baktığında onu bir askerle cilveli işveli sohbet ederken görmüştü. Bunun hesabını sormaya kalktığında da kadın ona, ''Aa saçmalama, aptalca kıskançlıklar yapma, ben özgür bir kadınım ama sana bağlıyım.'' demişti. Daha o sabah yanlış mı yaptım acaba diye kendine sorduğunda asıl cevabı boşandıktan sonra almıştı. Hem sağdan soldan arkadaş ve tanıdıklardan gelen itiraflar hem de kadının pervasızca ''Evet, ne var bunda? Sen de beni bu kadar boş bırakmasaydın.'' demesi Deniz'in yıllarca hep aldatıldığını öğrenmesine sebep olmuştu. Düşüncelerinden sıyrılıp Cüneyt'ten gelecek cevabı bekledi. ''Kaptan, daha herkesle konuşamadık. Ama gelin, gelinin annesi, gelinin annesinin yakın arkadaşları aşağıda bir bina var orada. Kızın ağlamaktan neredeyse gözleri kapanmış. Daha konuşamıyor, sürekli hıçkırıyor. En yakın kız arkadaşı ve annesiyle kısacık sohbet edebildim. Siz de konuşacaksınız ama benim ilk öğrendiğim şu oldu. Nikah kıyıldıktan sonra Yaprak dönüp annesinin elini öpmüş. Cemil de halası zannettikleri bir kadının elini öpmek için hamle yapmış.'' Zannettikleri diyorum çünkü adamın kayboluşuyla ilgili haber vermek için aileden kimseyi bulamamışlar. Bu kısım tuhaf. Ben yıldızlı olarak işaretledim araştırılacaklar içinde ve sonrasında ayrı ayrı davetlilerin tebrik ve öpme yarışına kurban olmuşlar. Bu arada gelinin, affedersiniz ama çişi gelmiş. Organizasyon firmasının gelinin hiç yanından ayrılmasın diye tahsis ettiği iki kız Yaprağı tuvalete götürmüşler. Malum gelinlik filan zor giyip çıkarılıyor ya, zaten gelinliği tamamen çıkartıp öyle sokmuşlar tuvalete ve bu nedenle ana binadaki tuvaleti kapatmışlar diye anlatmaya devam ederken Deniz sözünü kesip, "Organizasyon şirketinden birileri var mı aşağıda ya da bu mekanın sahiplerinden?" diye sordu. Cesetleri zaten gece bekçisi bulmuş, o da tesadüfen ve hemen mekanın genel müdürünü aramış. Buranın adı Babil Bahçeleri. İlk aldığım bilgilere göre 5 tane turizm şirketinin bir araya gelip aldığı bir yer. Genelde çok özel ve çok zengin düğünlere ev sahipliği yapıyormuş. Ha, bir de Araplar için burada ilginç eğlenceler düzenliyorlarmış. Bu konuyu ayrıca araştırtıyorum kaptan. Firmadan biri private deyip duruyordu bu eğlenceler için. Bana sanki uyuşturucu, seks filan gibi biraz yasa dışı gibi geldi. Kim bilir belki de bizim cinayetlerle ilgisi vardır. Buranın başına da bir genel müdür koymuşlar. Kendisi burada aşağıda. Organizasyon firmasının sahibi hanım da burada. Aman siz görmeyin, bir madama, bir çenebaz, bir bilmiş ki sormayın. Bir de yanında kendi gibi asistanı var. İşte o private deyip duruyor. Hatta ağzını yaya yaya her cümlenin arasına iki İngilizce kelime tıkıştırıyor. Derken kadının taklidini de yapmayı ihmal etmedi. Sonra aniden sordu. Sahi kaptan, bu private'da ne demek oluyor? Deniz gözlerini kısarak etrafa bakmaya devam ederken yardımcısına gülümsedi. Özel demek dostum. Sen haklı olabilirsin. Belki de maktullerimiz bu private partiler nedeniyle mevta olmuştur. Bu bilgiyi de kenara koyalım ve araştıralım, dedi. Tam yürüyecekti ki aniden durdu. Düğün cuma gecesi olmuş dedin değil mi? Evet kaptan, diye cevapladı Cüneyt. Deniz hangi günde olduklarını düşündü. Kafası karışınca telefonuna baktı. Şu anda pazar günü olmuş artık. Saat neredeyse 4. İnsanlar birazdan pazar kahvaltısı mekanlarını hınca hınç doldururlar. Yani adamın kaybının üstünden 24 saatten fazla geçmiş. Kayıp başvurusu yapmışlar mı? Cesetler ne zaman bulunmuş? Diye sordu. Yardımcısı hemen aldığı notlara bakmadan cevapladı. Cemil Giray'ın olmadığını yemek başlamadan önce fark etmişler. Düğün sırasında çalışan görevlilerin hepsi aramaya çıkmış ama bulamamışlar. Birazdan bir köşk göreceğiz. İşte onu filan hep aramışlar. Yokmuş adam. Bu arama yaklaşık 1,5 saat sürmüş. Bazı misafirler gitmiş. Adam çok çapkın biriymiş. 2 sene evvel de bir kadını nikah günü terk etmiş. Peki nikah kıyılmış ama değil mi? Diye sordu Deniz. Bu arada ağaçlıklı yol bitmiş, 24 saat önce bir düğün kokteyline ve nikaha tanıklık etmiş açık alana gelmişlerdi. Beyaz köşk binası önlerinde duruyordu. Bu bölgede cinayet masası tarafından aydınlatılmıştı. Ortalıkta memurlar ve beyaz tulumlu görevliler vardı. Deniz onlara başıyla selam verdi. Etrafını incelemeye başladı. Yardımcısı biraz evvel kan gölünden bahsetmişti ama kırmızı renkte hiçbir şey yoktu. Evet kaptan, nikah kıyılmış. O işte bir sorun yok. Adamı arayıp da bulamayınca bu kez de nikahtan sonra kaçtığını düşünmüşler ve küçük bir anons yapıp sağlık sorunları nedeniyle düğün yemeğine gelin ve damadın katılamayacağını ama arzu edenlerin yemeğe kalabileceğini söylemişler. 3-5 aile ve 1-2 arkadaş dışında hemen herkes gitmiş. Gelin bir ağlamaya başlamış, daha da susmamış diye anlatırken Deniz Cüneyt'in lafını kesip "O gece aradıklarında bulamamışlar da sonra mı bulmuşlar? Nasıl aramışlar ki? Gördüğüm kadarıyla çok büyük bir yer değil. Ana girişi var, şimdi üstünden yürüyerek geçtiğimiz aşağıya eğimli ağaçlıklı yol var. İşte bu köşk var diyorsun. Şu sağda duran da yemek çadırı mı? Bu kadarcık bölgeyi mi aramışlar ve bulamamışlar?" diye sorunca yardımcısı hemen cevapladı. "Kaptanım, hem haklısın hem de tahmin ettiğin gibi değil. Doğru, Babil Bahçeleri eğlence ve düğün yeri olarak sadece buralardan ibaretmiş. Ama biraz ilerisinde çok büyük, ta sahile kadar inen bir korusu varmış. Aslında ben ona orman bile derim yani. Damadı bu bölgelerde aramışlar, hem de santim santim karış karış," dedi. Deniz köşk binasına doğru ilerleyerek "Cesetler nerede?" diye sorunca Cüneyt de "İkisi korunun içindeki metruk binada. Biri de ki onun damat olduğunu tahmin ediyoruz çünkü üstünde beyaz smokin var, o da korunun içinde çalıların arasında," dedi. Deniz, ihtişamlı köşkün içine bakarken sağ tarafta bir kapı açılıp da gençten biri çıkarken yarı aralık kapıdan içeriye bakınca koltukta oturan birkaç kişiyi gördü. Gelin ve ailesi olmalı diye düşündü. Onların yanına gidecekti ama vakit kaybetmeden bir an önce olay yerini ve cesetleri görmek istiyordu. Peki nerede bu koru ve metruk bina, göster bakalım, dedi. Cüneyt'i takip ederek binadan çıkarken yanına iki tane beyaz tulumlu, ağızları da beyaz kağıt maskeyle kapanmış olay yeri inceleme görevlileri geldi. İyi sabahlar başkomiserim, lütfen bizi takip edin, size elimizdeki bulguları anlatalım deyip Deniz ve Cüneyt'in önünden yürümeye başladılar. Ana binadan biraz uzaklaşınca beyaz plastik tuvalet adacığıyla karşılaştılar. Efendim, bunlar hizmetlilerin kullandığı portatif tuvaletlermiş. Köşk yarı tarihi eser kapsamında olduğundan ek tuvalet yaptırılmasına izin verilmeyince işletme de çareyi buraya 5 tane hizmetli tuvaleti koymakta bulmuş. Özel organizasyonlar yaptıklarında çok işe yarıyormuş diye konuşmaya başladı. Hepsi biraz daha yürüdükten sonra yerde yeşilliklerin yavaştan başladığı ve giderek sıklaştığı ağaçlıklı bir korunun başlangıcını gördüler. Burası da tıpkı diğer bölgeler gibi olay yeri inceleme ekipleri tarafından ışıklarla aydınlatılmıştı. Yerlerde bazı noktalarda dik açılı cetvellerle işaretlenmiş sarı işaretler vardı. Bunların fotoğraflarını çekmişlerdir diye düşündü Deniz. Biraz daha yürüdükten sonra kirli sarı bir bina çıktı karşılarına. Yandan merdiveni olan eski bir evdi burası. Metruk olduğu ve uzun zamandır kullanılmadığı daha uzaktan belliydi. Efendim, artık size de galoş vereceğiz. Çünkü şu anda olay mahalline gireceğiz. Ama girmeden size ilk tahminlerimizi anlatmak istiyorum deyince Deniz de başıyla onay verdi ve adam devam etmeye başladı. Alt katta bir şey yok. Hatta sanırız içeri girilmemiş bile. Ama üst katta iki ceset var. Tabancayla öldürülmüşler. Biraz ileride de, derken işaret parmağıyla biraz uzakta sırt üstü yattığını tahmin ettiği beyaz takım elbiseyi gördü. Cüneyt'in bahsettiği beyaz smokinli damat bu herhalde diye geçirdi içinden. Biraz ileride de yatan kostümlü adamın kayıp damat olduğunu düşünüyoruz. Daha kimlik tespiti yaptırtmadık ama çekilen fotoğraflardan o olduğuna neredeyse eminiz. Lakin adam diğer iki kişinin katili. Çünkü elinde barut izi var ve hemen merdivenlerin yanında silah var. Ama ne olduysa olmuş, tahmini damat merdivenlerin en üstünden aşağı düşmüş ve vücudunda oldukça çok kırık olmuş. Ama o sırada ölmemiş. Sürünerek şimdi yattığı yere kadar gitmiş. Sonra da daha fazla dayanamamış ve ruhunu teslim etmiş. Tabii bu anlattıklarım tahmini. Kesin sonuçlar otopsiden sonra, dedi. Adam anlatırken Deniz gözleriyle damadın aşağıya düşüşünü, sürünüşünü ve ölüşünü hayal etti. Herhalde adamlardan biri hemen ölmedi ve katilini yukarıdan aşağıya itti, dedi Deniz. Beyaz tulumlu adam, hayır efendim, daha otopsi yapılmadı ama her iki adamın hemen öldüğüne iki maaşıma bahse girerim. Damadın ölümüne yukarıdan düşüşü değil, göğsüne saplanan sivri bir şey neden olmuş, deyince daha Deniz cevap veremeden Cüneyt, belki de adamlardan biri Cemil'e sivri bir şeyle saldırdı. O da can havliyle her iki adamı da öldürdü, kaçmaya çalışırken yukarıdan düştü, sürünerek kurtulmak isterken de gücü yetmedi, dedi. Diğerleri bu olasılık için birbirlerine bakıp mümkün dercesine başlarını salladılar. Deniz ayağına lastik galoşları geçirdi. Merdivenleri inceleyerek çok ağır çıkmaya başladı. Basamaklar o kadar eski ve köhneydi ki betonlar tırtıklı ve düzensizdi. Her bir basamağı inceleyerek çıkarken gözü bir şeye takıldı. Şeffaf bir iplik gibi bir şeydi. Adamlardan cımbız ve kanıt torbası istedi. İtinayla o ipliği alıp torbaya koydu. 4 basamak sonra gene öyle bir iplik gördü. Bu seferki biraz daha uzundu. Aynı işlemi gene yaptı. Evin ikinci ve üst katına çıktığında toplam 5 adet çeşitli boylarda aynı iplikten bulmuşlardı. İçeriye girdiğinde neredeyse hiç eşya olmadığını gördü. Sadece tahta bir masa, üstünde şimdilerde süs olarak kullanılan minik bir mum, yerde kalplerinden vuruldukları çok belli 2 erkek cesedi ve yanında internet bağlantısı için kullanıldığı anlaşılan küçük aparatı olan bir laptop. Laptop açık olarak yerde duruyordu ve kırılmıştı. Deniz bunun adamlardan birinin elinde olduğunu ve vurulunca yere düştüğünü düşündü. Eğilip cesetlere ellemeden baktı. Tipleri gayet normaldi. Öyle filmlerdeki gibi çirkin adamlar değildi. Belki de davetlilerden birileriydi. Ya da kıskançlık vardı. Eski sevgili veya nikah masasına oturmadan terk edilen nişanlının akrabaları. Dönüp Cüneyt'e, ''Şu eski nişanlıyı ve ailesini de araştırın.'' dedi. Yere eğildiğinde çörek otu büyüklüğünde küçük siyah noktalar gördü. ''Fareler.'' diye geçirdi içinden. Adamlara dönüp, ''Burası hem cesetlere hem de farelere ev sahipliği yapıyor anlaşılan. Mekanın tüm fotoğraflarını çektiyseniz benim için tamamdır, alıp götürsünler beyleri. Yoksa küçük kemirgenler otopsiye bir şey bırakmazlar. Biz de devam edelim bakalım.'' dedi. Ve dördü birden aşağı inerlerken olay yeri inceleme memurları cesetleri taşımak üzere telsizle sedye istediler. Aşağı inince Deniz başıyla üst katın merdiveninden aşağıdaki toprağa kadar defalarca baktı. Cemil'in süründüğü, toprakta bıraktığı izden de çok belliydi. Toprakta süründüğünden beyaz smokin hem kahverengi olmuş, göğsünden akan kan da kuruyunca tuhaf bir renk olmuştu. Deniz, maktulün yanında çömelip kalbinin hizasına baktı. Sanki adamın vücudundaki tüm kan müthiş bir tazikle o bölgeden akmıştı. ''Bakalım otopsi bize neler konuşacak?'' dedi yüksek sesle. ''Sizce ne olabilir? İnce bir sebze bıçağı mı?'' diye sordu cesetten gözlerini ayırmadan. ''Efendim, otopsiden önce bir şey söylemek mümkün değil ama içki ve yemek verilen bir mekan olduğundan buz kıracağı olabilir diye düşünüyorum.'' diye cevapladı beyaz tulumlu. ''Tamamdır, bunu da alsınlar otopsiye.'' dedi ve devam etti. ''Ne yazık ki cesetler, davetliler evlerine gittikten sonra bulunduklarından birçok kıymetli kanıtı kaybettik. Ama acilen davetli listesinden tüm düğünde bulunanları sorguya alacağız. Eksiksiz hepsini. Hepsi de düğünde giydikleriyle gelecekler. Eksiksiz olarak tüm aksesuarları, ayakkabıları. Yukarıdaki laptop incelensin. Ayrıca binadaki mutfakta bulunan ince kesici olan tüm aletlerin fotoğrafları çekilip mor ışıkta bakılsın. Bakalım üstünde kan var mı? Düğün videoya çekilmiştir mutlaka. Her misafirin, her görevlinin düğün fotoğrafını istiyorum. Hemen onu görelim. Arkadaşlar önce bir seyretsin. İlginç bir şey bulan bana haber versin. Gelinin ve damadın ailesiyle hemen konuşmak istiyorum. Hatta önce gelinle başlayalım. Burayı şimdilik kapatalım ve burada bir üs kuralım. Evet evet, personel ve davetli sorgusu burada olsun. Kameraları buraya kuralım. Görelim bakalım kim kimi neden öldürmüş. Ha, bir de şu merdivende bulduğumuz iplikler çok önemli. Neye ait bir kumaşın parçalarıymış bakalım onlar, dedi Deniz ve biraz evvel içinden geçtiği köşke doğru yürüdü. 5. ayrımın sonu. Sayfa 64. Devamı 6. ayrımda.